Ayrım 20.
Elmer aslında Charles'ın köpeğiydi ve Mary köpeklerden pek hoşlanmıyordu. Ama bu köpeği giderek sevmiş ve Elmer yıllarca onun yatağında uyumuştu. Elmer yaşlanıp huysuz ve artritli bir köpek olmuş ve Charles'ın ölümünden sonra Mary'den o kadar çok ilgi istemişti ki bir bakıma ona iyilik yapmış sayılabilirdi. Zorunlu meşguliyetler çoğu kez büyük kayıplara uğrayanların dostu olup yas döneminin ilk safhalarında ilgiyi başka taraflara çekmek gibi hayırlı bir iş yaparlar. Bizim kültürümüzde de bu meşguliyeti cenaze hazırlıkları ile sigorta ve veraset konularının halli için gerekli yazışmalar sağlayabilir. Yaklaşık bir yıllık psikoterapiden sonra Mary depresyondan çıkmış ve dikkatini yaşamını yeniden kurmaya yöneltmişti. Mutluluğa yalnızca eşleşme yoluyla ulaşabileceğine inanıyordu. Bunun dışında her şey bir başlangıçtı. Başka türden arkadaşlıklar, tüm diğer deneyimler Mary yaşamına bir erkekle yeniden başlayana dek yerinde saymanın yollarıydı yalnızca. Ancak Elmer, Mary ile yeni yaşamı arasında esaslı bir engel olarak yükseliyordu. Mary bir erkek bulmaya kararlıydı. Oysa görünüşe göre Elmer evde erkek olarak kendisinin yeterli olduğunu düşünüyordu. Yabancılara, özellikle erkeklere hırlıyor ve onları ısırıyordu. İdrarını huysuzca tutmaz olmuştu. Dışarıdayken işemeye yanaşmıyor, eve girinceye kadar bekleyip oturma odasının halısını sırılsıklam ediyordu. Hiçbir eğitim ya da ceza sonuç vermiyordu. Eğer Mary onu dışarıda bırakırsa öyle ardı arkası kesilmez bir şekilde uluyordu ki birkaç kapı ötedeki komşular bile telefon edip bir şeyler yapması için rica ya da talepte bulunuyorlardı. Eğer Mary onu herhangi bir biçimde cezalandırırsa Elmer diğer odalardaki halıları da sulayarak öç alıyordu. Elmer'ın kokusu bütün eve sinmişti. Bu koku misafirlerin burnuna daha ön kapıdan çarpıyor ve ne hava, ne şampuan, ne de deodorant veya parfüm Mary'nin evini temizleyebiliyordu. Evine konuk çağırmaya utandığı için Mary başlangıçta davetlere restoranlarda ağırlama yoluyla karşılık vermeye çalışmıştı ve giderek gerçek bir sosyal yaşamdan umudunu kesmişti. Ben zaten köpeklere düşkün değilimdir ama bu köpek hemcinslerinin çoğundan da beter görünüyordu. Elmer'la bir kez Mary onu ofisime getirdiğinde karşılaşmıştım. Seans boyunca hırlayıp gürültülü bir biçimde üreme organlarını yalayan görgüsüz bir yaratıktı. Belki de Elmer'ın gitmesi gerektiğine orada ve o anda karar vermiştim. Onun Mary'nin yaşamını mahvetmesine izin veremezdim. Benimkini de. Ama aşılması güç engeller vardı. Sorun Mary'nin kararlı olmayışıydı. Daha önce apartmanı korkutup havasını bozan başka biri daha olmuştu. Mary yakalırsa kokmuş balıkla beslenen bir kiracıydı bu. O durumda Mary atik davranmıştı. Benim doğrudan yüzleşme tavsiyeme uymuş ve kiracı yemek pişirme alışkanlıklarını değiştirmeye yanaşmayınca da hemen hiç duraksamadan evden çıkmasını istemişti. Ne var ki Mary kendini Elmer'la kapana kısılmış hissediyordu. Elmer Charles'ın köpeğiydi ve Charles'ın bir parçası hala onda yaşıyordu. Mary ile ben bıkıp usanmadan seçenekleri tartışıyorduk. Veterinerinin geniş kapsamlı ve pahalı idrar kaçırma teşhis çalışmasının pek yararı olmamıştı. Bir evcil hayvan psikoloğu ve eğiticisine yapılan ziyaretler de sonuç vermemişti. Mary yavaş yavaş ve kederle, tabii benim suç ortaklığımla, Elmer'dan ayrılması gerektiğini anlamıştı. Bütün arkadaşlarını arayıp Elmer'ı isteyip istemediklerini sormuştu. Ama kimse bu köpeği kabul edecek kadar aptal değildi. Mary gazeteye bir ilan vermiş fakat bedava köpek maması rüşveti bile olası bir müşteri yaratmayı başaramamıştı. Kaçınılmaz karar yaklaşıyordu. Mary'nin kızları, arkadaşları, veteriner tümü Elmer'ın oyutulması için onu sıkıştırıyordu. Ve tabii perde arkasında ben de kurnazca onu bu karara sevk ediyordum. Mary sonunda razı olmuştu. Ölüm işaretini vermiş ve kasvetli bir sabah vakti Elmer'ı son ziyareti için veterinere götürmüştü. Aynı zamanda bir başka cephede de bir sorun ortaya çıkmıştı. Mary'nin Meksika'da yaşayan babası o kadar düşkünleşmişti ki Mary onu gelip kendisiyle birlikte oturması için davet etmeyi düşünüyordu. Bu bana Mary açısından kötü bir çözüm olarak görünüyordu. Çünkü Mary'nin babasını sevmemesi ve ondan korkması nedeniyle yıllardır onunla pek az iletişimi olmuştu. Hatta 18 yıl önce Amerika'ya göç etme kararında babasının despotluğundan kurtulma isteği önemli bir rol oynamıştı. Onu kendisiyle birlikte yaşamaya davet etme fikri, ilgi ve sevgiden çok suçluluk duygusunun uyarmasıyla ortaya çıkmıştı. Buna Mary'nin dikkatini çekerken aynı zamanda 80 yaşında İngilizce bilmeyen bir adamı kendi kültüründen çekip almanın tavsiye edilebilirliğini sorgulamıştım. Mary sonunda fikrimi kabul etmiş ve babasının bakımını Meksika'da bir huzur evinde sağlama yoluna gitmişti. Ya Mary'nin psikiyatri hakkındaki görüşü? Arkadaşlarıyla sık sık şakalaşırdı. Bir psikiyatra git. Harikadırlar. Önce kiracını evden çıkartmanı söylerler, sonra babanı bir huzur evine koydururlar. Sonunda da sana köpeğini öldürtürler. Ve Mike ona doğru eğilip nazikçe, "Köpeğinize zehirli köpek maması yedirmezdiniz, değil mi?" diye sorduğunda Mary gülümsemişti. Bu durumda benim açımdan Mary'nin iki tebessümü Mike ile fikir birliği anlarını belirtmiyordu. Tersine bunlar "bir bilseydiniz" diyen müstehsi tebessümlerdi. Mike ona çene cerrahıyla konuşmasını söylediğinde bence Mary Doktor Z ile uzun uzun konuşmak ha diye düşünüyor olmalıydı. Lafa bakın, tabii konuşacağım. İyileştiğim ve davam sonuçlandığı zaman karısıyla ve tanıdığım herkesle konuşacağım. O alçak herifi öyle bir tefe koyup çalacağım ki kulaklarının çınlaması hiç dinmeyecek. Ve kuşkusuz zehirli köpek maması hakkındaki tebessümde de aynı istihza vardı. Mary, ah elbette ona zehirli köpek maması vermezdim diye düşünüyor olmalıydı. Yani biraz kocayıp keyfimi bozmadığı sürece o zaman icabına bakıverirdim derhal. Bir sonraki kişisel seansımızda konsültasyon hakkında konuşurken Mary'e o iki tebessümü sordum. Her ikisini de gayet iyi anımsıyordu. Doktor C bana ağrılarım hakkında Doktor Z ile uzun uzadıya konuşmamı önerince birdenbire çok utandım. Sizin ona Doktor Z ve benim hakkımda her şeyi anlatmış olup olmadığınızı merak etmeye başladım. Doktor C'den çok hoşlanmıştım. Çok çekici biri. Hayatımda olmasını isteyeceğim türden bir erkek. Ya tebessümün Mari? Eh, belli ki mahcup olmuştum. Doktor C benim ahlaksız bir kadın olduğumu mu düşünecekti? Eğer bu konuda gerçekten düşünecek olursam ki düşünmüyorum, sanırım her şey bir değiş tokuşa indirgenebilir. Ben Doktor Z'nin davamdaki yardımına karşılık nabzına göre şerbet verip o ufak tefek iğrenç dokunuşlarına izin veriyorum. O halde tebessümün diyordu ki, tebessümüm diyordu ki, neden tebessümümle bu kadar ilgileniyorsunuz? Devam et. Sanırım tebessümüm diyordu ki, lütfen Doktor Z, başka bir konuya geçin. Bana Doktor Z hakkında daha fazla soru sormayın. Umarım aramızda olanları bilmiyorsunuzdur. Ya ikinci tebessüm? İkinci tebessüm hiç de benim düşündüğüm gibi köpeğinin bakımı ile ilgili kinayeli bir işaret olmayıp büsbütün başka bir şeydi. Doktor C köpekle zehir hakkında konuşup durdukça kendimi bir tuhaf hissettim. Ona Elmer'dan söz etmemiş olduğunuzu biliyordum. Yoksa sözlerini açıklamak için köpeğin örneğini seçmezdi. Ve yani bütün bunları söylemek kolay değil ama pek fazla belli etmiyorsam da teşekkür etmeyi hiç beceremem. Bu son aylarda benim için yaptıklarınızı gerçekten takdir ediyorum. Siz olmasaydınız başaramazdım. Size psikiyatrlarla ilgili esprimden söz etmiştim. Arkadaşlarım buna bayılıyorlar. Önce kiracınız, sonra babanız, daha sonra da size köpeğinizi öldürtürler. O halde bir doktor olarak belki de rolünüzün sınırlarını aştınız diye düşünüyorum. Size bu konuda konuşmanın güç olacağını söylemiştim. Psikiyatrların doğrudan doğruya tavsiyelerde bulunmamaları gerektiğini sanıyordum. Belki de köpekler ve babalar hakkındaki kişisel duygularınızın çığırından çıkmasına izin veriyorsunuz. Ve tebessümün diyordu ki, "Tanrım ne inatçısınız." Tebessümüm diyordu ki, evet, Doktor C. Ne demek istediğinizi anlıyorum. Şimdi hemen başka bir konuya geçelim. Bana köpeğim hakkında daha fazla soru sormayın. Doktor Yalom'u zor durumda bırakmak istemiyorum. Mary'nin yanıtı beni karışık duygular içinde bırakmıştı. Bunun üzerinde düşündükçe gerçeğe uymadığına daha çok inanıyordum. Babama karşı her zaman sıcak duygular beslemiştim ve onu evimde yaşamaya davet etme fırsatını memnuniyetle karşılardım. Ya köpekler? Elmer'dan hoşlanmadığım doğruydu ama köpeklere olan ilgisizliğimi biliyor ve kendimi dikkatle denetliyordum. Durumu bilen herkes ona Elmer'ı başından atmasını tavsiye etmişti. Evet, onun çıkarlarını düşünerek hareket etmiş olduğumdan emindim. Bu bakımdan Mary'nin benim profesyonelliğimi korumasını kabul etmek beni rahatsız ediyordu. Sanki aramızda bir fesat anlaşması varmış, sanki saklanacak bir şeyim olduğunu kabul etmişim gibi bir durumdu bu. Öte yandan Mary'nin aynı zamanda bana olan minnet duygularını ifade etmiş olduğunun da farkındaydım ve işte bu bana iyi gelmişti. Tebessümler hakkındaki konuşmamız terapi için öyle bol malzeme çıkarmıştı ki, gerçeğin farklı görünüşlerine ilişkin düşüncelerimi bir yana bırakıp, Mary'e Doktor Z ile uzlaşma tarzından kaynaklanan kendini hor görme duygusunu araştırması için yardım etmeye giriştim. Maria aynı zamanda bana olan duygularını da geçmişe oranla daha dürüstçe inceledi. Bağımlılık korkularını, minnetini, öfkesini, hipnoz onun 3 ay boyunca kırılan çenesi iyileşene, dişleri üzerindeki çalışma tamamlanana ve yüz ağrıları hafifleyene kadar ağrılara dayanmasına yardım etti. Depresyondan çıktı, öfkesi azaldı. Ancak bu gelişmelere karşı Maria'yı hiçbir zaman istediğim gibi değiştiremedim. Mağrur, biraz yargılayıcı ve yeni fikirlere karşı dirençli kaldı. Buluşmaya devam ediyorduk ama giderek konuşacak daha az şey varmış gibi görünüyordu. Ve nihayet birkaç ay sonra çalışmamızın sonuna gelmiş olduğumuz konusunda anlaştık. Mari 4 yıl süreyle birkaç ayda bir ufak tefek krizler için beni görmeye geldi. Ve bundan sonra da yollarımız bir daha kesişmedi. Dava 3 yıl sürüklendi ve Mari düş kırıklığı yaratacak kadar küçük bir miktara razı oldu. O zamana dek doktor Z'ye olan öfkesi paslanıp gitmiş ve Mari sesini onun aleyhine yükseltme kararını unutmuştu. Sonunda yaşlıca, sevimli bir adamla evlendi. Bir daha gerçekten mutlu olup olmadığından emin değilim ama asla tek bir sigara daha içmedi. Son söz. Mari'nin konsültasyon seansı bilmenin sınırlarına ilişkin bir kanıt niteliğindedir. Mari, Mike ve ben aynı saati paylaşmakla birlikte her birimiz birbirinden çok farklı ve önceden bilinemeyen deneyimler yaşamıştık. Seans üç kanatlı bir tabloydu ve her bir pano yaratıcısının perspektifini, renklerini, kaygılarını yansıtıyordu. Belki Mike'a Mari hakkında daha çok bilgi vermiş olsaydım panosu benimkine daha çok benzeyecekti. Fakat Mari ile geçirdiğim 100 saatten neleri paylaşmam gerekirdi? Sinirlenişim, sabırsızlığım, Mari ile takılıp kaldığım için kendime acıyışım, gelişmesinden duyduğum zevk, cinsel heyecanım, entelektüelce merakım, Mari'nin görünüşünü değiştirme, ona içeriye bakmayı, hayal kurmayı, ufuklarını genişletmeyi öğrenme arzum. Yine de Mike ile birlikte saatler harcamış ve tüm bu bilgileri onunla paylaşmış olsaydım bile deneyimimi yeterince aktarmış olmayacaktım. Benim ona ilişkin izlenimlerim, benim duyduğum zevk, benim sabırsızlığım, bildiğim başka duyguların hiçbirine tam tamına benzemiyor. Kelimelerden, mecazlardan, benzerliklerden medet umuyorum ama hiçbiri tam anlamıyla işe yaramıyor. Bir zamanlar aklımdan akıp geçen zengin imgelere en iyi olasılıkla güçsüzle yaklaşmaktan ileri gidemiyor. Bir dizi çarpıtıcı prizma bir başkasını tanımamızı engeller. Steteskop icat edilmeden önce bir doktor yaşamın seslerini kulağını hastanın göğüs kafesine dayayarak dinlerdi. İki zihnin birbirine sımsıkı yapıştığını ve mikro çekirdek değiş tokuşu yapan terliksi hayvanlar gibi düşünce imgelerini doğrudan birbirlerine aktardığını düşünün. Benzersiz bir birleşme olurdu bu. Belki birkaç bin yıl sonra böyle bir birlik gerçekleşebilir. Yalnızlığın nihai panzehiri, mahremiyetin nihai felaketi olur bu. Şimdilik böyle bir zihin eşleşmesinin önünde aşılması güç engeller bulunuyor. Önce imge ve dil arasındaki engel var. Zihin imgelerle düşünür ama bir başkasıyla iletişim kurmak için imgeleri düşüncelere, sonra da düşünceleri kelimelere dönüştürmek zorundadır. İmgeden düşünceye, düşünceden dile doğru bu ilerleyiş ihanetlerle doludur. Kayıplar olur. İmgenin zengin, yumuşak dokusu, olağanüstü esnekliği ve yoğrulabilirliği, özel nostaljik duygusal renkleri, tümü imgenin dile tıkıştırılmasıyla kaybolup gider. Büyük sanatçılar imgeyi doğrudan doğruya imayla, mecazla, okurda benzer bir imge uyandırmaya yönelik dil ustalıklarıyla aktarmaya çalışırlar. Ama sonunda onlar da yaptıkları iş için kullandıkları araçların yetersizliğini fark ederler. Flaubert'in Madame Bovary'deki yakınmasını dinleyin. Gerçek şu ki ruhun doluluğu bazen dilin mutlak yavanlığı halinde taşabilir. Çünkü hiçbirimiz ihtiyaçlarımızın ya da düşüncelerimizin ya da kederlerimizin tam ölçüsünü hiçbir zaman ifade edemeyiz. Ve insan konuşması biz yıldızları eritecek bir müzik yapmayı özlerken ayıların dans etmesi için üzerinde kaba vuruşlarla tempo tuttuğumuz çatlak bir dümbeleye benzer. Bir başkasını hiçbir zaman tamamen tanımayamayışımızın bir nedeni de neleri açığa vuracağımız konusunda seçici oluşumuzdur. Mari, Mike'ın yardımını ağrıyı denetlemek ve sigarayı bırakmak gibi kişisel olmayan amaçlar için istemişti. Ve bu durumda kendisini pek az açığa vurmakla yetinmişti. Bunun sonucunda da Mike onun tebessümlerini yanlış yorumlamıştı. Ben, Mari ve onun tebessümleri hakkında daha çok şey biliyordum. Ama ben de onları yanlış anlamıştım. Onun hakkında bildiklerim onun bana kendisi hakkında anlatmak istediklerini ve anlatabildiklerini yalnızca küçük bir parçasıydı. Bir defasında bir grupta 2 yıllık terapi süresince pek seyrek olarak doğrudan bana hitap eden bir hastayla çalışmıştım. Bir gün Jay, grupta söylemiş olduğu her şeyin, diğerlerine verdiği tepkilerin, kendisi hakkındaki açıklamalarının, tüm öfkeli ve sevecen sözlerinin aslında benim için söylenmiş olduğunu ilan ederek, kendi deyimiyle ittifak ederek beni ve öbür üyeleri şaşırtmıştı. Jay, grupta aile içindeki yaşam deneyimlerini özetleyerek babasının sevgisi için yanıp tutuştuğunu ama bunu hiçbir zaman istememiş, isteyememiş olduğunu anlatmıştı. Grupta birçok dramda rol almış ama bunu her zaman benden ne alabileceğini düşünerek yapmıştı. Grubun öbür üyeleriyle konuşur gibi yapıyorduysa da Sürekli benim onayımı ve desteğimi aradığından aslında onların aracılığıyla benimle konuşuyordu. O itiraf anında kafamda kurmuş olduğum Jay tümüyle yıkılıp gitmişti. Bir hafta, bir ay, 6 ay önce onu iyi tanıdığımı sanıyordum. Oysa hiçbir zaman gerçek, gizli Jay'i tanımamıştım. Ve itirafından sonra onu kafamda yeniden oluşturmak ve geçmiş deneyimlere yeni anlamlar yüklemek zorunda kalmıştım. Ama bu yeni Jay, bu gizlice başkasıyla değiştirilmiş bebek ne kadar kalacaktı? Yeni sırlara eklenmeden daha ne kadar? Bu yeni katmanı açığa vurmadan daha ne kadar? Geleceğe doğru uzanan sonsuz sayıda C olacağını biliyordum. Gerçek olanına hiçbir zaman yetişemeyecektim. Bir başkasını tümüyle tanımaya bir üçüncü engel de paylaşan kişide değil, paylaşanın izlediği sırayı tersine çevirip dili imgeye, zihnin okuyabileceği metne tercüme etmesi gereken öbür kişide, tanıyanda bulunur. Alıcının imgesinin göndericinin özgün zihinsel imgesine uyması çılgınca olanak dışıdır. Çeviri hatası ön yargı hatasıyla karışır. Başkalarını kendi yeğlediğimiz fikir ve oluşturduğu parçalar ve ilişkilerin toplamıyla açıklanamayan ve bunun üstünde bir bütünlüğü olan görünüm ya da yapılara uydurmak için zorlayarak çarpıtırız. Proust bu süreci çok güzel anlatır. Gördüğümüz yaratığın bedensel hatlarını onun hakkında önceden biçimlendirdiğimiz tüm fikirlerle bir araya toparlarız. Ve onun zihnimizde oluşturduğumuz tam resminde asıl önemli yeri tutan da kesinlikle bu fikirlerdir. Bunlar sonunda yanakların kıvrımını o denli eksiksiz doldururlar. Burnun çizgisini o denli kesin bir biçimde izler. Sesin tonuyla o denli ahenkle karşılar ki bu nitelikler artık saydam bir zarftan ibaret kalır. Ve bir yüzü her görünüşümüzde ya da bir sesi her duyuşumuzda tanıdığımız ve dinlediğimiz şeyler bizim o kişiye ilişkin kendi fikirlerimiz olur. Bir yüzü her görüşümüzde. Tanıdığımız şey o kişiye ilişkin kendi fikirlerimizdir. Bu kelimeler hüsranla sonuçlanan birçok ilişkinin anlaşılması için bir anahtar verir bize. Hastalarımdan biri olan Dan, bir meditasyon sığınağında tripoza denilen bir meditasyon yöntemi uygulamıştı. İki insan birkaç dakika süreyle el ele tutuşuyor, bakışlarını kilitliyor, birbirleri üzerinde derin bir meditasyona dalıyor, sonra bir işlemi yeni eşlerle tekrarlıyorlardı. Bu tür pek çok etkileşimden sonra Dan, eşler arasında açıkça ayrım yapabilmişti. Bazılarıyla pek az, diğerleriyle ise güçlü bir bağ hissediyordu. Bu öyle güçlü, öyle dayanılmaz bir bağydı ki, Dan kendine benzeyen bir başka ruhla manevi bir bağlantıya girdiğine inanıyordu. Dan ne zaman böyle deneyimlerden söz etse, kuşkuculuğumu ve akılcılığımı baskı altında tutmak zorunda kalırım. Manevi bağlantı, Dan burada yaşanan otistik bir ilişki. Bu insanı tanımıyorsun. Proust'un dediği gibi bu yaratığı o çok arzuladığın niteliklerle tıka basa doldurdun sen. Kendi yarattığın şeye aşık oldun. Elbette bu düşünceleri hiçbir zaman açık açık söylemedim. Dan'ın bu denli kuşkucu biriyle çalışmak isteyeceğini sanmıyordum. Yine de görüşlerimi birçok dolaylı yoldan aktardığıma eminim. Tuhaf bir bakış, yorumların ya da soruların zamanlaması. Bazı konularda büyülenirken diğerlerine ilgisiz kalışım. Dan bu imaları algılamış ve kendi savunmasında Nietzsche'den alıntı yaparak insanın biriyle ilk karşılaştığında onun hakkında her şeyi bildiğini, daha sonraki karşılaşmalarda ise kendini, kendi bilgeliğine körleştirdiğine inanmıştı. Nietzsche benim için büyük önem taşır ve bu alıntı beni duraksatmıştı. Belki de bir ilk karşılaşmada korumalar iniktir. Belki insan karşındakine henüz ne tür bir kişilik giydireceğine karar vermemiştir. Belki de ilk izlenimler gerçekten ikinci ve üçüncü izlenimlerden daha doğrudur. Ama bu bir diğer insanla ruhsal sohbetten çok uzak bir şeydir. Ayrıca Nietzsche pek çok alanda bir kâhin idiyse de kişiler arası ilişkiler konusunda rehber olamazdı. Ondan daha yalnız, daha yalıtılmış bir insan yaşamış mıdır hiç? Dan haklı mıydı? Bir tür mistik kanal yoluyla öbür insan hakkında can alıcı ve gerçek bir şey mi keşfetmişti? Yoksa yalnızca kendi fikir ve arzularını bir insan profiline, yalnızca sıcak, sevecen, besleyici çağrışımlar uyandırdığı için çekici bulduğu bir profile mi yerleştirmişti? Tripoza durumunu bir teste tabi tutamayız. Çünkü bu tür meditasyon sığınakları genellikle soylu sessizlik kuralını izlerler. Hiçbir konuşmaya izin verilmez. Ama Dan birçok defa toplum içinde bir kadına rastlayıp onunla bakışlarını kenetleyerek bir tür ruhsal birleşme yaşamıştı. Az görülür istisnalar dışında ruhsal birleşmenin bir serap olduğunu öğrenmişti. Genellikle kadın, onun aralarında bir tür derin bağ olduğu varsayımından şaşkınlığa ya da korkuya düşüyordu. Çoğu kez Dan'ın bunu görebilmesi uzun zaman alıyordu. Bazen onu gerçekliğe kendi bakışımla yüzleştirirken gaddarca davrandığımı hissediyordum. Diane'e karşı hissettiğim bu yoğun yakınlık belki gelecekte bir gün bir ilişki olasılığı imasında bulunmuştur. Ama gerçeklere bak. Telefon ettiğinde seni aramıyor. Bir adamla yaşıyordu ve şimdi ondan ayrılırken başka birinin evine taşınma planları yapıyor. Onun sana söylediklerini dinle. Ara sıra Dan'ın gözlerinin içine baktığı kadın da aynı ruhsal bağı hissediyor. O zaman birbirlerine aşık oluyorlardı. Ama bu aşk her zaman çabucak geçip gidiyordu. Bazen acı vererek eriyip gidiyor, bazen şiddet dolu kıskanç suçlamalara dönüşüyordu. Çoğu kez ya Dan ya sevgilisi ya da ikisi birden depresyona giriyordu. Aşkın geçip gitmesi hangi yolu izlerse izlesin sonuç aynıydı. Hiçbiri diğerinden istediğini alamıyordu. Şuna inanıyorum ki akılları baştan alan bu ilk karşılaşmalarda Dan ve kadın birbirlerinde gördükleri şeyler konusunda yanılıyorlardı. Her biri kendi yalvaran, yaralı bakışının yansımasını görüyor, onun arzu ve bütünlük olduğunu sanıyordu. Her biri kanadı kırık bir yavru kuştu ve bir başka kanadı kırık kuşa sarılarak uçmaya çalışıyordu. İçlerinde boşluk hisseden insanlar hiçbir zaman bir başka eksik insanla birleşerek iyileşemezler. Tersine iki kırık kanatlı kuşun eşleşmesi hantal bir uçuşa yol açar. Uçmasına yardıma sabır yetmez. Er geç birbirlerinden ayrılmalı ve yaraları ayrı ayrı sarılmalıdır. Öbür insanın bilinemezliği, yalnızca anlattığım sorunların, imge ve dilin derin yapılarının, bireyin gizlemeye ilişkin maksatlı ve maksatsız kararının, gözlemcinin kör noktalarının değil, aynı zamanda her bireyin varlığındaki uçsuz bucaksız zenginliğin ve karmaşıklığın doğal ve gerekli bir parçasıdır. Geniş kapsamlı araştırma programları, beynin elektriksel ve biyokimyasal faaliyetlerinin şifresini çözmeye çalışmakla birlikte her bireyin deneyimlerinin akışı o denli karmaşıktır ki kulak kabartma çabasındaki yeni teknolojinin her zaman ötesinde olacaktır. Julian Barnes, Flaubert'in papağanında bir insanın bitip tükenmek bilmeyen karmaşıklığını hoş ve ilginç bir biçimde açıklamaktadır. Yazar, gerçek Flaubert'i toplumdaki imgenin gerisindeki etten kemikten adamı keşfetmeye girişir. Geleneksel dolaysız biyografi yöntemlerinde hüsrana uğrayan Barnes, Flaubert'in özünü dolaylı yollardan hazırlıksız yakalamaya çalışır. Örneğin onun trenlere olan ilgisini, kendini yakın hissettiği hayvanları ya da Emma Bovary'nin gözlerini betimlemek için kullandığı farklı yöntemlerin ve renklerin sayısını tartışır. Tabii ki Barnes hiçbir zaman insan olarak Flaubert'in özünü yakalayamamış ve sonunda kendine daha alçak gönüllü bir görev biçmişti. İki Flaubert müzesine, biri Flaubert'in çocukluğunu geçirdiği, diğeri bir yetişkin olarak yaşadığı evde, yaptığı ziyaretlerde, müzelerin ikisinde de her birinin Flaubert'in saf bir kalbinde göze çarpan Lulu adlı papağanın modeli olduğunu iddia ettiği doldurulmuş birer papağan görmüştü. Bu durum Barnes'ın araştırma reflekslerini harekete geçirmişti.